Ayrım 7.
Sayfa 697. Hepsini 2. Frederick'in Potsdam geçit resmindeki bakışıyla gözden geçirerek 3 ocakçıyı selamladı. Günaydın sarımsakçı, günaydın Brujon, günaydın 2 milyar. Sonra 3 maskeye doğru dönerek balyozlu adama günaydın Gülemer, sopalı adama günaydın Babet, karnından konuşana da merhaba Klakessu dedi. O sırada haydutların elinde tutsak olan adamı fark etti. Adam polis memurları içeri girdiğinden beri bir tek kelime söylememiş, başı eğik duruyordu. Beyin bağlarını çözün dedi. Sakın hiç kimse dışarı çıkmasın. Bunu söyledikten sonra üzerinde mumla yazı takımı duran masanın başına şahane bir şekilde kuruldu. Cebinden pullu resmi bir kağıt çıkardı, zabıt tutmaya başladı. Daima aynı sözler olan ilk satırları yazdıktan sonra gözlerini kaldırdı. Şu beylerin bağlamış oldukları beyi yaklaştırın. Polisler bakındılar. Javert, hadi bakalım dedi. Nerede kaldı ya? Haydutların tutsağı Bay Leblanc, Bay Urbain Fabre, Ursül'ün tarla kuşunun babası yok olmuştu. Kapı muhafaza altındaydı ama pencere değildi. Kendisini çözülmüş görür görmez Javert zabıt varakasını yazarken heyecandan, gürültüden, karışıklıktan, karanlıktan, dikkatin kendi üzerinde olmadığı bir andan yararlanarak pencereden dışarı atlamıştı. Bir polis pencereye koştu, baktı. Dışarıda kimsecikler görünmüyordu. İp merdiven hala titriyordu. Javert ağzının içinde "Hay şeytan" dedi. Galiba en iyi parça da oydu. 22. Üçüncü ciltte bağıran küçük çocuk. Dipnot, Sefillerin 1862'de çıkan ilk baskısında her bölüm iki ciltte yayınlanmıştır. Söz konusu olan cilt bizim bu baskımızın birinci cildindedir. Opital Caddesi'ndeki evde bu olayların meydana geldiği günün ertesi gün Austerlitz Köprüsü yönünden gelmişe benzeyen bir çocuk, sağdaki ara yoldan Fontainebleau kapısına doğru ilerliyordu. Karanlık bir geceydi. Soluk benizli, zayıf bir çocuktu bu. Pek hırpani kılıklıydı, Şubat ayında dokuma bir pantolon giymişti, avaz avaz türkü söylüyordu. Petit Banquier sokağının köşesinde yaşlı bir kadın eğilmiş sokak lambasının ışığında bir çöp yığınını araştırıyordu. Geçerken çocuk ona çarptı, sonra haykırarak geri çekildi. "Bak hele, ben de bunu kocaman, kocaman bir köpek sanmıştım." Kocaman kelimesini ikinci defa söylerken sesine büyük harflerin pek iyi anlatabileceği şakacı bir şişkinlik vermişti. "Kocaman, kocaman bir köpek." Yaşlı kadın öfkeyle doğruldu. "Seni sıska at suratlı oğlan seni," diye homurdandı. "Eğilmiş olmasaydım ayağımı nereye indireceğimi bilirdim ben." Çocuk çoktan geri çekilmişti, kıs kıs güldü. "Görünüşe bakılırsa aldanmamışım," dedi. Yaşlı kadın öfkeden boğuluyordu. Büsbütün doğruldu. Fenerin kızıllığı mosmor yüzünü iyicene aydınlattı. Bu yüz köşelerle, buruşukluklarla doluydu. Ağzının yanlarında yelpaze biçiminde kırışıklıklar meydana gelmişti. Vücudu karanlık içinde kayboluyordu ancak başı görünüyordu. Gecenin içinde bir ışıkla çizilmiş yaşlılık düşkünlüğünün maskesini andırıyordu. Çocuk onu dikkatle süzdü. "Bayanda hiç de benim hoşuma giden bir güzellik yok," dedi. Yoluna yürüdü, yeniden türküsünü söylemeye başladı. "Kral Kude Zabo giderdi ava, karga vurmaya." Bu üç diziden sonra birdenbire durdu. 50-52 numaranın önüne gelmişti. Kapıyı kapalı bulunca tekmelemeye başladı. Bunlar pek gümbürtülü, şiddetli tekmelerdi. Bu tekmeleri atan çocuk ayaklarından çok giydiği erkek ayakkabılarından ileri geliyordu. Bu arada Petit Banquier sokağının köşesinde rastladığı yaşlı kadın çığlıklar kopararak bol bol ölçüsüz el hareketleri yaparak çocuğun peşinden koşuyordu. "Nedir o, nedir? Hey ulu tanrım, kapıyı yıkacaklar, evi yıkacaklar." Tekmelerin ardı gelmiyordu. Yaşlı kadının soluğu tutuluyordu. "Şimdi binalara karşı böyle mi davranılıyor?" diye söylendi. Birdenbire durdu. Sokak çocuğunu tanımıştı. "Ne? Gene bu şeytan!" diye haykırdı. "Aa, o koca karı!" dedi çocuk. "Günaydın Burgonmuş Hatun. benim ihtiyarları görmeye geldim. Yaşlı kadın buna karışık bir yüz buruşturmasıyla karşılık verdi. Bu yaşlılıkla, çirkinlikle de karışık bir kinin birdenbire pek güzel bir şekilde ortaya vurulmasıydı ama ne yazık ki karanlıkta kayboldu. Kimse yok, kaba herif. Çocuk, bak hele dedi, babam nerede kuzum? Forst'ta. Ya, peki annem? Saint Lazare'da. Peki ablalarım? Madelonette'ler. Dipnot, La Force erkekler hapishanesi, Saint Lazare kadınlar hapishanesi, Madelonette çocuklar için ıslah evidir. Çocuk kulağının arkasını kaşıdı, Burgon Hatun'a baktı. Ya dedi. Sonra topuklarının üzerinde döndü. Bir süre sonra kapının eşiğinde duran yaşlı kadın onun kış rüzgarında titreyerek kara ağaçların altına dalarken berrak genç sesiyle türkü söylediğini duydu. Kral Kudezabo giderdi ava karga vurmaya, ayaklarında tahta destekler. Kim geçerse altından 2 metelik verirdi ona. 4. Bölüm. Plüme sokağında temiz aşk, Saint-Denis sokağında destan. 1. Kitap. Birkaç yaprak tarih. 1. İyi biçilmiş. 1831-1832. Doğrudan doğruya Temmuz devrimine bağlanan bu 2 yıl tarihin en olağanüstü, en dikkati çeken anlarından biridir. Gerek daha önceki, gerek daha sonraki yıllar arasında bu 2 yıl 2 dağ gibidir. Onlarda devrimin büyüklüğü vardır. Onlarda uçurumlar göze çarpar. Medeniyetin temelini teşkil eden topluluk kütleleri üst üste konmuş, birbirine bağlı çıkarlar topluluğu, eski Fransız düzeninin 100 yıllık çehreleri, o yıllarda sistemlerin, ihtirasların, görüşlerin fırtınalı bulutları arasından bir görünüp bir kaybolurlar. Bu görünüp kaybolmalara direnmeyle hareket adı verildi. İnsan ruhunun ışığı olan gerçeğin orada ara sıra parladığı görülür. Bu önemli çağ oldukça sınırlanmıştır. Hemen şimdiden belirli çizgilerin yakalanabilmesi için bizden oldukça uzaklaşmaya başlamıştır. Biz burada bunu deneyeceğiz. Restorasyon anlatılması güç orta evrelerden biri olmuştu. Orada yorgunluk, homurtu, mırıltılar, uyku, gürültü vardır. Bunlar da büyük bir milletin bir aşamaya gelmesinden başka bir şey değildir. Bu çağlar çok gariptir, yararlanmak isteyen siyasetleri yanıltır. Başlangıçta millet ancak huzur ister. Bir tek şeye susuzluk duyulur, barış. Tek istek küçük olmaktır. Bu da sakin kalmanın başka bir deyimidir. Büyük olaylar, büyük tesadüfler, büyük maceralar, büyük adamlar. Tanrı'ya şükür hepsi görüldü, bıkkınlık geldi hepsinden. Prusya'ya karşılık Sezar'ı, dipnot, Makedonyalı Filip'in eniştesi M.Ö. 237-192 Romalılarla savaşmıştır. Iveto kralına karşılıkta Napolyon'u gösterebiliriz. Dipnot, Napolyon'un savaşlarından bıkkınlığı dile getiren bir türküdür. Devletini büyütmeye uğraşmayan Iveto kralının iyiliklerini anlatır. Ne sevimli bir küçük kralmış bu. Şafaktan beri yürüdüler, uzun, yorucu bir günün akşamına eriştiler. İlk menzili Mirabeau ile aldılar, ikincisini Robespierre ile, üçüncüsünü Bonaparte ile. Çok yoruldular. Her biri bir yatak istiyor. Yorgun fedakarlıklar, yaşlanmış kahramanlıklar, doymuş hırslar, kazanılmış servetler arar, hak iddia eder, yalvararak ister, rica eder. Neyi? Bir dam altını. Ona sahip oldular. Barışı, huzuru, eğlenceyi ellerine geçirdiler. İşte hepsi memnun. Bu arada aynı zamanda bir takım olaylar meydana çıkar, kendini tanıtır, kendi yönlerinden onlar da kapıyı vururlar. Bu olaylar devrimlerden, savaşlardan çıkar, vardırlar, yaşarlar, toplum içinde yerleşmeye hakları vardır, yerleşirler. Çoğu zaman olaylar ilkelerin barınağını hazırlamakla yetinen konakçı astsubayı levazım başçavuşudur. O zaman bakın siyasi filozoflara neler görünür. Yorgun adamlar dinlenme isterlerken meydana gelen olaylar da teminat ister. Olayların teminatı insanların dinlenmesiyle aynı şeydir. İngiltere'nin Naip'ten sonra Stuartlardan istediği buydu. Fransa da imparatorluktan sonra Bourbonlardan bunu istiyordu. Bu teminatlar çağların bir zaruretidir. Bunları vermek kaçınılmaz bir şeydir. Hükümdarlar bunları ihsan ederler ama gerçekte bunları veren eşyanın kuvvetidir. 1660'ta Stuartların hiç düşünmedikleri, 1814'te Bourbonların fark bile etmedikleri gerçek budur, bilinmesi faydalı derin gerçek. Napolyon yıkılınca Fransa'ya dönmesi mukadder olan aile kendisi için sonu çok kötü olan pek bence bir inanışa kapıldı. Sözde veren kendisiydi, verdiğini geri alabilirdi. Bourbon hanedanının kutsal bir hakkı vardı, Fransa'nın hiçbir şeyi yoktu. 18. Louis'nin fermanı ile verilen siyasi hak, o kutsal hak Bourbon hanedanının bir lütfuydu. Kralın geri almak isteyeceği güne kadar halka lütfen verilmişti. Bourbon hanedanı bu bağışın kendisine verdiği hoşnutsuzluktan anlamalıydı ki bu hiç de kendisinden gelmiyordu. Bu hanedan 19. yüzyılda hırçınlık etti. Milletin her gelişmesini fena karşıladı. Kaba deyimi yani amiyane ama gerçek deyimi kullanalım, surat astı. Halk bunu gördü. Bu hanedan kendini güçlü sandı çünkü imparatorluk onun gözlerinin önünde bir tiyatro gibi ortadan kaldırılmıştı. Kendisinin de aynı şekilde kandırıldığının farkına varmadı. Kendisinin de Napolyon'u oradan alıp götüren aynı elin içinde olduğunu görmedi. Bu hanedan geçmişi temsil ettiği için kendini köklü sandı. Yanılıyordu. Evet, geçmiş zamana aitti ama bütün geçmiş zaman Fransa'ydı. Fransız toplumunun kökleri Bourbonlarda değildi, milletteydi. Bu bilinmez, gizli, uzun ömürlü, dayanıklı kökler bir ailenin hakkını teşkil etmiyordu, bütün bir milletin tarihini meydana getiriyordu. Bu kökler her yerdeydi, yalnız tahtın altında yoktu. Bourbon hanedanı Fransa tarihinin ünlü, kanlı, manevi bağıydı ama artık mukadderatının önemli unsuru, siyasetinin zaruri temeli değildi. Bourbonlardan vazgeçilebilirdi. 22 yıl onlardan vazgeçilmişti, arada bir kesinti olmuştu. Onlar bunun farkında değillerdi. 17. Louis'nin 9 Thermidor'da, 18. Louis'nin Marengo zaferi gününde hükümdar olduğunu düşünen onlar bunun nasıl farkında olabilirlerdi? Tarihin başlangıcından beri hükümdarlar olaylar karşısında, olayların kapsadığı, yaydığı kutsal kudret karşısında hiçbir zaman bu kadar kör olmamışlardı. Aşağının kral hakkı denilen bu iddiası hiçbir zaman yukarının hakkını bu derece inkar etmemişti. Bu aileyi 1814'te kendi dediği gibi ihsan ettiği teminatlara, imtiyazlara el koymaya zorlayan büyük hata, acı şey. Onun imtiyazlarım dediği şey bizim fütuhatlarımızdı, bizim tecavüzlerimiz dediği şeyler de kendi haklarımızdı. Restorasyon kendini Bonaparte'a karşı üstün gelmiş, memlekete iyice kök salmış farz ederek, kendini güçlü, derin sanarak, zamanın geldiğini düşünerek birdenbire kararını verdi, yumruğunu indirdi. Bir sabah Fransa'nın karşısına dikildi, sesini yükselterek, toplumsal sıfatı da, kişisel sıfatı da, millete hükümranlığı, vatandaşa hürriyet hakkını reddetti. Başka bir deyimle, millete onu millet yapan unsuru, vatandaşa da onu vatandaş yapan şeyi reddediyordu. Temmuz kanunları denen o ünlü kararnamelerin temeli işte budur. Restorasyon devrildi, haklı olarak devrildi. Yalnız şunu söyleyelim, ilerlemenin bütün şekillerine bütün karşı çıkmış değildi. Onun da taraftar olmasıyla büyük işler yapılmıştı. Restorasyon devrinde millet sükunet içinde tartışmaya alışmıştı. Cumhuriyet devrinde barış içindeki azametli devirde yoktu bu. İmparatorluk devrinde de yoktu. Hür, güçlü bir Fransa Avrupa'nın öteki milletleri için cesaret verici bir manzara olmuştu. Robespierre devrinde devrim söz sahibi olmuştu. Bonaparte devrinde top söz sahibiydi. Ancak 18. Louis ile 10. Charles'ın idaresinde zekaya söz sahibi olma sırası geldi. Rüzgar durdu, meşale yeniden alevlendi. Sakin tepelerde zekaların saf, temiz ışığının ürperdiği görüldü. Muhteşem, faydalı, güzel bir manzara. Barış için de büyük meydanlarda 15 yıl, düşünür için pek eski devlet adamı için yepyeni olan bu ilkelerin hazırlandığı görüldü. Kanun karşısında eşitlik, vicdan özgürlüğü, söz özgürlüğü, yayın özgürlüğü, kabiliyeti olan herkesin her işe girebilmesi. Bu böylece 1830'a kadar sürdü. Bourbonlar kaderin elinde kırılan bir medeniyet aleti oldular. Bourbonların düşmesi kendi yönlerinden değil ama millet yönünden büyüklükle doluydu. Onlar tahttan ciddiyetle ama otoritesiz ayrıldılar. Onların karanlıklara dalması tarihe hazin bir heyecan bırakan o muhteşem kayboluşlardan biri olmalıydı. Ne 1. Charles'ın hayal ettiği sükuneti ne de Napolyon'un kartal çığlığı oldu bu. Çekilip gittiler, hepsi tacı bıraktılar, parıltısını elde tutamadılar. Vakur oldular ama muhteşem olamadılar. Bir dereceye kadar talihsizliklerinin haşmetini ellerinden kaçırdılar. Cherbourg yolculuğu sırasında 10. Charles yuvarlak bir masayı dört köşe bir biçime soktururken, yıkılan krallıktan çok tehlikeye düşen teşrifata üzülür gibi görünüyordu. Bu düşme kendilerini seven fedakar kimselerle soylarına saygı duyan ciddi adamları üzdü. Halk fevkaladeydi. Bir sabah bir çeşit kral ayaklanmasıyla açıktan açığa saldırıya uğrayan millet kendini o kadar güçlü gördü ki öfkelenmedi. Kendini korudu, kendini tuttu, her şeyi yerine yerleştirdi. Ne yazık ki hükümeti kanuna, Bourbonları sürgüne, sonra durdu. 16. Louis'e siper olan sayvanın altından yaşlı kral 10. Charles'ı aldı, yavaşça yere bıraktı. Şahane kişilere ancak üzülerek dikkatle el sürdü. Barikatlar gününden sonra Guillaume de Ver'in sözlerini bütün dünyanın gözleri önünde hatırlar gibi olan, tatbik eden bir tek adam birkaç adam değildi, Fransa'ydı, bütün Fransa, zaferden sarhoş olan muzaffer Fransa. De Ver şöyle demiştir: "Büyüklerin teveccühüne alışmış, bir kuş gibi bir daldan bir dala, mahvolan bir kaderden gelişen bir kadere uçmaya alışmış olanlar için, felakete uğrayan prenslerine karşı pervasızca sert davranmak kolaydır. Ama benim için kralları, hele perişan olanların kaderi her zaman kutsaldır." Bourbonlar saygıyı kazandılar ama üzüntüyü elde edemediler. Az önce de söylediğimiz gibi talihsizlikleri kendilerinden daha büyük oldu. Ufukta kayboldular. Temmuz devriminin bütün dünyada derhal dostları da düşmanları da oldu. Bir kısmı ona heyecanla, sevinçle atıldı, kimileri ondan uzaklaştılar, herkes yaratılışına göre davrandı. Bugün doğuşunda birer baykuş olan Avrupa prensleri, ilk anda üzgün, şaşkın, gözlerini yumdular, ancak korkutmak için açtılar. Anlaşılabilen korku, hoş görebilen öfke. Bu garip devrim pek hafif bir çarpışma olmuştu. Yenilen krallığa düşman gibi davranıp kanını dökmek şerefini bile vermedi. Daima özgürlüğün kendi kendisine iftira etmesinden yarar uman, istibdat hükümetlerinin gözünde Temmuz devriminin hatası korkunç olup yumuşak kalmaktı. Zaten onun aleyhinde hiçbir şeye ne teşebbüs edildi ne de hazırlandı. En çok hoşnut olmayanlar, en çok kızanlar, öfkeden en çok titreyenler onu selamladılar. Bencilliklerimiz, garezlerimiz ne olursa olsun, kişiden daha üstün çaba gösteren kimsenin ortaklığı bulunduğu sezilen olaylardan çevreye esrarlı bir saygı yayılır. Temmuz devrimi gerçeği yere seren hakkın zaferidir. İhtişam dolu bir şeydir bu. Gerçeği yere seren hak. 1830 devriminin parlaklığı buradan gelir. Onun merhametli oluşu da bundandır. Muzaffer olan hakkın şiddetli davranmaya hiç de ihtiyacı yoktur. Hak adildir, doğrudur. Hakkın özelliği ebediyen güzel, saf kalmaktır. Gerçek, görünüşte en zorunlu olanı bile, çağdaşlarınca en iyi kabul edilenleri bile, ancak olay olarak varsa, içinde pek az hak bulunuyorsa ya da hiç bulunmuyorsa, eninde sonunda geçen zamanla biçimsiz, iğrenç, belki de canavarca bir hal alır. Gerçeğin yüzyıllar ötesinden erişebileceği çirkinlik derecesini bir bakışta tayin etmek isteniyorsa, Machiavelli'ye göz atılsın. Machiavelli hiç de bir kötülük perisi değildir, ne bir şeytandır, ne de korkak, sefil bir yazardır. Ancak gerçektir o. Yalnız İtalya'nın gerçeği değil, Avrupa'nın da gerçeğidir. 16. yüzyılın gerçeğidir. İğrenç gibi görünür, 19. yüzyılın ahlak düşüncesi karşısında öyledir de. Hakla gerçeğin bu çekişmesi toplumların başlangıcından beri süre gelmiştir. Düelloyu sonuçlandırmak, saf düşünceyi insanlık gerçeğiyle birleştirmek, karıştırmak, barış yoluyla hakkı gerçeğe, gerçeği hakka sokmak. Bilge kişilerin çabası budur işte. 2. Kötü dikilmiş. Şu var ki bilgelerin çabası başka, kurnazların işi başkadır. 1830 devrimi çabuk durmuştu. Bir devrim karaya oturur oturmaz da kurnazlar bu başarısızlığı parça parça etmeye başlarlar. Çağımızda kurnazlar kendi kendilerine devlet adamı adını verdiler. Öyle ki devlet adamı sözü en sonunda biraz külhan bey ağzı bir söz olup çıktı. Gerçekten de şunu unutmamalıdır ki, kurnazın bulunduğu yerde kaçınılmaz olarak küçüklük vardır. Kurnazlar demek, orta çağda kişiler demektir. Aynı şekilde devlet adamları demek de bazen hayınlar anlamına da gelir. Şimdi ki bu kurnaz kişilere bakılırsa, Temmuz devrimi gibi devrimler kesilmiş şah damarlardır. Çabucak bağlanması gerekir. Pek cömertçesine ilan edilen hak sarsıntı yaratır. Onun için hak bir kere sağlanınca devleti güçlendirmek, sağlamlaştırmak ister. Özgürlük sağlanınca güçlüğü düşünmek gerek. Burada akıllılarla kurnazlar birbirinden daha pek uzak değillerdir ama birbirlerine meydan okumaya başlarlar. Güçlülük peki kabul ama bir kere güçlülük nedir? İkincisi nereden gelir? Kurnazlar mırıldanılan itirazları duymaz gibi görünürler, manevralarına devam ederler. Yararlı hayallere bir gereklilik maskesi takmakta usta olan bu siyasilere göre, bir devrimden sonra milletin ilk ihtiyacı, bu millet kralcı bir kıtadansa, kendisine bir hanedan sağlamaktır. Onlar devrimden sonra millet huzura öyle kavuşabilir diyorlar. Yani yaralarını saracak, evini onaracak zamana kavuşur. Hanedan yapı iskelesini gizler, hasta arabasını örter. Oysa kendine bir hanedan sağlamak her zaman kolay değildir. Gerekince ilk istidatlı adam, rastgele bir adam bile kral olmak için yeterlidir. İlk durumda Bonaparte'ı görürüz, ikincisinde Iturbide. Dipnot, Meksikalı General Iturbide, 1783-1824 de kendini imparator ilan etmiş, ertesi yıl tahttan vazgeçmeye zorlanarak 1824'te kurşuna dizilmiştir. Ama rastgele ilk aile bir hanedan kurmak için yeterli değildir. Bir sülalede bir miktar eskilik bulunması gerekir. Yüzyılların buruşuğu da birdenbire yapılamaz. Devlet adamları açısından bakılırsa her türlü ihtiyatı gözetmek şartıyla elbette bir devrimden sonra ortaya çıkan kralın nitelikleri nelerdir? Devrimci olabilir, olması faydalıdır da, yani bu devrime katılarak ona el atmış, orada lekelenmiş ya da ün kazanmış, balta sallamış, kılıç çekmiş olmalı.